Ayrım 8. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 122. Adli kapitülasyonlar hortlarken, Türkiye sözlüklerde tek taraflı olarak imtiyazlar bahşetmek, teslim olmak, boyun eğmek şeklinde tarif edilen kapitülasyonlardan Lozan Antlaşması ile kurtulmuştur. İsmet Paşa hatıralarında bu meseleyi anlatırken der ki, biz hukukçu ve iktisatçı olmayan vatandaşlar kapitülasyon belası denilince memleketin yüzyıllardan beri mahkum edilmiş olduğu mali ve iktisadi kısıtlamaları anlar ve bunları kaldırmanın çok güç olacağını zannederdik. Gençliğimden beri kapitülasyonların yalnız iktisadi hükümlerinden dolayı elimiz kolumuz bağlı bilirdik. İşin içine girdikten sonra anladım ki asıl ehemmiyet verdikleri kapitülasyonların adli kısmıdır. Nitekim mali ve ticari hükümlerden dolayı fazla güçlük çıkarmaksızın kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirdik. Ama adli kısım üzerinde sonuna kadar direndiler. Bu direnişin ecnebilerin alacağı kararlara boyun eğmesi mümkün olmayan Mustafa Kemal'in iradesine çarparak eridiğini ve sonunda Türkiye'nin adli kapitülasyonlardan da kurtarıldığını biliyoruz. Necdet Sevinç, Ulema Çözmeliymiş, Tercüman Gazetesi 18 Kasım 2005. Soros'tan destek gören üniversiteler yeni Türk Ceza Kanunu'nun 1 Haziran 2005'te yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce tarihsel gerçeklere aykırı olarak Türkleri Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan kişileri bir araya getirip bir konferans düzenlemeye kalkışınca Adalet Bakanı Cemil Çiçek TBMM kürsüsünde şöyle aykırmıştı. Bu hareketle arkadan hançerlemişlerdir bizi. Üniversiteler özerktir ama özerklik sorumsuzluk değildir. Bu büyük sorumsuzluk ve ciddiyetsizliktir. Keşke Adalet Bakanı olarak dava açma yetkimi devretmeseydim. Bu ciddiyetsizlik, bu sorumsuzluk, bu milletin nüfus cüzdanını taşıyıp, bu milletin aleyhine propaganda yapma ve ihanet etme dönemini kapatmamız lazımdır. Yargı kararı ile yasaklanmasına rağmen AB yetkilileri bastırınca, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in 180 derece çark edip, söz konusu konferansın başka bir üniversitede yapılmasının sağlanmasına öncülük yaptığını görüyoruz. 6 Ocak 2006 tarihli Yeni Çağ Gazetesi manşetten verdiği haberi şu şekilde okurlarına duyuruyordu. 400 milyon dolar nasıl paylaşıldı? Pentagon'un psikolojik savaş için ayırdığı teşvik priminden yararlananların adları Ankara Büyükelçisi Wilson'ın cebinde. Haberin içeriği ise şöyle. İşgalden sonra Irak medyasına para karşılığı olumlu haberler yayınlattığı ortaya çıkan Pentagon, Türkiye'de de benzer bir operasyon için hazırlıklara başladı. Orta Doğu'da psikolojik savaş yürütmek için 400 milyon dolarlık bütçe ayıran ABD'nin, bütçenin önemli bir kısmını Türkiye'de kullanacağı iddia ediliyor. İstihbarat yetkililerin ABD'nin bütçesinden para alan ya da almaya hazırlanan Türklerin peşine düştüğü vurgulanırken, Amerikan Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın planladığı projenin Türkiye sorumlusunun ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson olduğu kaydediliyor. ABD'nin psikolojik savaş için bütçe ayırdığını ilk defa USA Today gazetesi duyurmuştu. Gazetenin haberine göre Pentagon'un psikolojik savaş bütçesinde çeşitli ülkelerde basın yayın organlarında Amerikan yanlısı mesajlar çıkmasını sağlamakla bulunuyor. Söz konusu psikolojik savaştan sorumlu bir askeri yetkiliye dayanılarak verilen habere göre yürütülecek kampanyayla terörist ideoloji hedef alınacak ve yabancı okuyucu ve izleyicilerin ABD politikalarını desteklemeleri hedeflenecek. Amerikan Özel Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı psikolojik savaş uzmanlarınca hazırlanan program, ABD'nin müttefiki olan veya olmayan bütün ülkelerde uygulanacak. Ancak verilecek mesajlarda Amerikan kaynaklarına atıfta bulunulmayacak. Pentagon söz konusu kampanyayı 3 firma üzerinden yürütecek. Bu firmalar arasında Irak basınında Amerikan yanlısı haberler çıkması için bu ülkenin gazetelerine para vermesi üzerine Pentagon tarafından soruşturma altına alınan Lincoln Group da yer alıyor. Böyle durumlarda Sabancı Üniversitesi boş durur mu? AB İzleme ve Savunuculuk Programı kapsamında hazırlattığı rapor, Profesör Doktor Bülent Çaplı tarafından 13 Ekim 2005 günü açıklandı. Bu raporda etnik ve dilsel azınlıklar için program hazırlayan prodüktörlere ve bunu yayınlayan yayıncılara mali destek sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Son günlerde pek çok televizyonumuzun Roj TV'yi aratmayacak şekilde yayın yapmaya başlamaları elbette sebepsiz değil. Böyle bir ortamda Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yasada belirtilen kurumlarını aşağılayan kişileri cezalandıran, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesiyle temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla yabancı kişi veya kuruluşlardan maddi yarar sağlayan kişileri cezalandıran Türk Ceza Kanunu'nun 305. maddesinin kaldırılması ve değiştirilmesi, emperyalist devletlerin işbirlikçilerinin korunması için hayati önem taşımaya başladı. AB ve ABD'nin koruyucu kalkanına sığınarak yasalarımızı ihlal özgürlüğü kazandığına inanan Orhan Pamuk ve Hrant Dink gibi kişiler hakkında ardı ardına davalar açılmaya başlayınca devreye giren AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Just Lagendijk'in Türkiye şu anda AB ile müzakereler içinde. Biz ifade özgürlüğünün sınırlandırıldığı bir ülke ile müzakereleri sürdüremeyiz. 301. maddenin kaldırılması lazım. Umarım hükümet gerekli mesajı almıştır demesi hükümetimizin paniğe kapılmasına yetti. Artık olacaklar bellidir. Bu yazıma Necdet Sevinç'in yazdıklarıyla başlamıştım. İzin verirseniz yine onun yazdıklarıyla son vereyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi olan Tanzimat devrinde devletle başı derde girip mahkemeye verilen her sergerde duruşmaya Rus, İngiliz ve Fransız sefaretinde görevli bir ecnebiyi koluna takarak gelirdi. Eğer bu Avrupalılar tarafından mahkemeyi tehdide yeltenme çabası beraat veya takipsizlik kararının verilmesine kâfi gelmezse ikinci duruşmadan önce Nazır Paşa makamında ziyaret edilirdi. Makamda ne olduğunu Ziya Paşa şöyle anlatır. Samatyalı kasbar bugün siyah bir şapkayla ve yanında bir Rus tercümanla hariciye nazırının yanına gelip üst yanındaki sandalyeye oturdu. Cebinden tütün kesesini çıkarıp cigaracığını yaktı. Dumanı Nazır Paşa'nın burnuna üfleyerek ayaklarını birbirinin üstüne attı. Sonrası malum. Ya Batı'nın baskılarına baş eğmeyen hakim sürgüne gönderilip yerine anlayışlı bir reis bey tayin edilecektir ya da sanığın suçlanmasına mesnet teşkil eden kanun iptal edilerek mesele çözümlenecektir. Tabii bu arada eğer şeref ve haysiyetinden taviz vermezse adliye nazırı da azledilecektir. Orhan Pamuk davasında yaşadığımız olaylara ne kadar benziyor değil mi? Tercüman Gazetesi, 6 Ocak 2006. Akıl satan profesör. Anayasa taslağını hazırlayan Profesör Doktor Ergün Ezbudun'a kaç para aldın sorusunu yöneltenleri eleştirmek amacıyla Akıl satan profesör başlıklı yazı yazan Yavuz Donat şu hususa da değiniyor. Sabah Gazetesi, 14 Ekim 2007. Profesör Doktor Udo Steinbach'ı takdim ederiz. Yaşı 65'in üstünde. Hamburg Üniversitesi'nde hocaydı. 33 yıl, 1974-2007 arasında süreyle de Şarkiyat Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı. 27 ülke ondan sorulurdu. Almanya'nın önde gelen Türkiye uzmanlarından. Şöhreti Almanya sınırlarını aşmış olan bu bilim adamı emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Udo Steinbach'a sordular. Emekliliğinizde ne yapacaksınız? Soranlar emekliliğin tadını çıkaracağım gibisinden bir yanıt bekliyorlardı. Profesör dedi ki, akıl satacağım. Akıl satan firmalar şimdi batıda moda. Bu firmaların bir kısmı fikir üretim merkezi gibi. Parayı veren partiye veya siyasetçiye proje üretiyor, akıl veriyor, oldukça da yüksek para alıyor. Yavuz Donat'ın överek bahsettiği Profesör Doktor Udo Steinbach hakkında Tamer Bacınoğlu, Türkiye'de Alman vakıflarının marifetleri başlıklı yazısında bakın ne bilgiler veriyor. Cumhuriyet Gazetesi, 6 Temmuz 1999. Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye danışmanı Alman Dışişleri Bakanlığı'nı finanse ettiği Alman Doğu Enstitüsü'nün müdürü Udo Steinbach'tır. Daha önce Almanya'nın Paris'teki Büyükelçiliği'nde askeri ateşe olarak görev yapmıştır. 1971-1975 yıllarında Orta Doğu Masası şefi olduğu Ebbenhausen Vakfı'nın Alman Dış İstihbarat Örgütü BND'ye yakınlığıyla bilinir. 15 Eylül 1998 günü Katolik Kilisesi'ne bağlı Lingen Akademisi'nin çağrısı üzerine verdiği İslam'ın Avrupa için önemi konferansında Udo Steinbach şöyle demiştir. Sorun Atatürk'ün bir paşa fermanıyla yarattığı yapay ürün Türk devleti ve Türk ulusudur. Sorun Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Sorun uyduruk zorlama ve yapay Türk ulusudur. Böyle bir ulusu yoktur. Olmadığını Türkiye'de yaşanan Kürt, Türk, Müslüman, laik, Alevi devlet çatışmalarında görmekteyiz. Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra da Rumları. Kürtleri şu güne kadar neden yok etmediler bilinemez. Alman devletinin finanse ettiği Steinbach'ın enstitüsünün Türkiye'de bağlantısı olmadığı Alman Vakfı ya da araştırma kurumu yoktur. İsrail devletinin istihbarat örgütü Mossad şu açıklamayı yapmıştı. Birine nedeni ne olursa olsun, biçimi ne olursa olsun para veriyorsan onu devşirmişsin demektir. Çünkü parayı alan kendisine verilen paranın karşılığı olacağını da bilir. Tüm vatansever insanlarımızın tüylerini diken diken eden bu anayasa taslağını hazırlayanların neden tercih edildiklerini, görev yaptıkları üniversite, dernek ve vakıfların, yazdıkları gazetelerin, çıkmayı tercih ettikleri televizyonların hangi kaynaklardan beslendiklerini araştırıp kamuoyunu aydınlatan, başta Mustafa Yıldırım ve Yılmaz Dikbaş olmak üzere tüm Kemalist yazarlarımıza ve bilim adamlarımıza bu vesileyle saygılar sunuyorum. Askerlerimiz daha uzlaşmacıdır. 27 Mayıs 1961 askeri harekatıyla idareye el koyan Milli Birlik Komitesi, gerçek demokrasinin güvencesi olan kuvvetler ayrılığını, başka deyişle hukuk devletini hayata geçirecek, çalışan tüm kesimlerin haklarıyla ormanlarımız dahil milli servetlerimizi koruyacak ve özgürlüklerin kağıt üzerinde kalmasını sağlayacak, çağımızın en güzel anayasalarından birini yaptırma kararlılığındaydılar ve başardılar. Önce Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar başkanlığında İstanbul Komisyonu adıyla anılan komisyona bir anayasa tasarısı hazırlattılar. Bu tasarıya yapılan eleştirileri göz önünde tutan Milli Birlik Komitesi, anayasanın kamuoyunu daha iyi temsil edecek bir organ tarafından hazırlanması görüşüne vararak, çıkardığı 157 ve 158 sayılı kanunlarla bir kurucu meclis kurulmasına karar verdi. Kurucu meclis Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi'nden oluşmaktaydı. 272 üyeli Temsilciler Meclisi'nin 10 üyesi devlet başkanınca, 18 üyesi Milli Birlik Komitesi'nce atanmıştı. Bu mecliste illerin 75, baroların 6, işçi sendikalarının 6, tarım kuruluşlarının 6, üniversitelerin 12, yargı organlarının 12, CHP'nin 49, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 25 olmak üzere kademeli bir biçimde seçilmiş temsilcileri vardı. Alev Coşkun 1961 Anayasası ile AKP'nin sipariş üzerine hazırlattığı anayasa taslağı arasında şu kıyaslamayı yapıyor. Tarık Zafer Tunaya hocamız bazı anayasalar için insan derisiyle kaplı anayasalar derdi. 1961 Anayasası Turan emeksizler şehit edildikten sonra hazırlanmış insan derisiyle kaplı bir anayasadır. Şimdiki anayasayı 6 kişi hazırladı. Karen Fogg'a bağlı fonlardan beslenen ve desteklenen, Fethullahçı oldukları tespit edilmiş 6 kişinin hazırladığı bu anayasa sivil olamaz. Aydınlık Dergisi 7 Ekim 2007. O güzelim 1961 anayasasını seçimle gelmiş meclisler ve hükümetler, bu anayasa fazla özgürlükçü, bu anayasayla devlet idare edilmez diyerek kuşa çevirmişlerdir. Şunu da vurgulayayım, anayasa ve seçim kanunlarının kabulünde kurucu mecliste, temsilciler meclisi son sözü söyleme bakımından Milli Birlik Komitesi'nden daha yetkiliydi. 1982 anayasası hazırlanırken hemen hemen tüm kuruluşlardan görüş bildirmeleri istenmiştir. Yargıtay anayasada yer verilecek Atatürk ilkelerinin türlü yorumlara neden olmayacak biçimde kesin tanımları yapılmalı. Odalar Birliği, Atatürk ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliğinden esinlendiği belirtilmeli. Türk Eczacılar Birliği, Atatürk ilkeleri eksiksiz anayasada yer almalı. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, anayasada Atatürk ilkeleri hem yer almalı hem de açıklanmalı. TİSK, gücünü Atatürk milliyetçiliğinden aldığı ifade edilmeli şeklinde görüş bildirmişlerdir. 1995, 2001 ve 2004 yıllarında çoğunluğu kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin olmak üzere partiler arasında uzlaşma yoluyla 1982 Anayasası'nın 60 maddesinde 91 fıkra değişmiştir. Şimdi tek parti çoğunluğuyla uzlaşmayla değiştirilmiş maddelerin de değiştirilmesine çalışılıyor. Yargıtay'daki bir sempozyumda Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, yasa ve anayasa değişikliklerinde çok şükür Avrupa'yı solladık deyince, o zamanki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'ndan zaten bütün kazalar hatalı sollamadan oluyor cevabını almıştır. AKP tarafından Fethullah Gülen'e ve Soros'a yakın çevrelerin desteğiyle uzlaşma aranmadan ve en değerli hukukçuların görüşlerini ellerinin tersiyle iterek anayasa değişikliği yapılmasında ısrar edilmesinin gerçek nedenlerini bundan sonraki yazılarımda açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Anayasa değişikliği neden yapılıyor? Berlusconi'nin gazetesi Il Giornale'de Marcello Foa imzasıyla çıkan yazıda şöyle deniyor. AKP görülmemiş bir güç tekeline sahip, mutlak çoğunluk meclis başkanlığı, cumhurbaşkanlığı ellerinde. Laik değerlerin üç direğinden cumhurbaşkanlığı, ordu, anayasa mahkemesi biri yıkıldı. Aleni bir İslamcı cumhurbaşkanı oldu. Gülün bu ayrıcalığı nihai hedefe varmak için kullanmayacağını düşünmek saf dilliktir. Başlangıçta tepki alan büyük jestler, deklarasyonlar yapılmayacak, geçiş yumuşak olacak. İzlenen çizginin başarısını gören Gül'ün acelesi yok. Yürünen yolda devam etmek kâfi. Bir sonraki hedef kalan iki kale. Anayasa Mahkemesi ile silahlı kuvvetlere içten nüfuz etmek olacak. Final belli. Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet Gazetesi 1 Eylül 2007. Profesör Doktor Ergun Özbud'un başkanlığındaki heyet tarafından hazırlanan anayasa taslağının basına yansıyan bölümleri incelendiğinde bu değişiklikler ile 1. Kemalizmin tasfiyesi ve dolayısıyla Türk ordusunun cumhuriyetimizi koruma ve kollama görevini gereği gibi yapamamasını sağlamak. 2. Müzakere çerçeve belgesinin 10 ve 11. maddeleri ile taahhüt edilen hususları daha kolay gerçekleştirmek. 3. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni tarihe gömmek olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu yazımda anayasamızın değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümlerinden olan laiklik ilkesinin altının nasıl oyulmaya çalışıldığını göstermeye çalışacağım. Profesör Doktor Ergun Özbud'un Atatürk milliyetçiliği ve laiklik ilkesi konusunda şunları yazmıştı. Türk Anayasa Hukuku 8. baskı 2005 sayfa 74 ve devamı. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, insani ve barışçıdır. Anayasamızın benimsediği milliyetçilik anlayışının ırk, dil ve din gibi objektif benzerliklere değil, kader, kıvanç ve tasa ortaklığına ve birlikte yaşama arzusuna dayanan sübjektif milliyetçilik anlayışı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu ilkenin doğal sonucu olarak da anayasamızın 66. maddesinde yer alan Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür hükmüdür. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet deyimi sadece manevi değer ifade eden bir deyim değildir. Bundan pozitif hukuk alanında da birçok önemli sonuçlar çıkmaktadır. Her şeyden önce bu deyimle Türkiye Cumhuriyeti'nin insan unsurunun tek bir millet, yani Türk milleti olduğu anlatılmak istenmiştir. Diğer bir deyimle Türkiye Cumhuriyeti geçmişteki çeşitli imparatorluklar ve bugünkü Rusya gibi birçok milletleri bir araya getiren çok milletli bir devlet değildir. Milli veya milliyetçi devlet ilkesinin başka bir önemli sonucu, anayasamızın çeşitli maddelerinde yer alan devletin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği ilkesidir. Bu ilke Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek devlet olduğunu ve devletin ülke ve millet unsurlarında bölünme tehlikesi yaratabilecek olan her türlü ayrılıkçı akımın yasaklanmış bulunduğunu anlatmaktadır. Nihayet resmi dilin Türkçe olduğu hakkındaki anayasa hükmü, madde 3 taksim 1'de devletin milli niteliğinin doğal sonucudur. Laikliğin Türk inkılabı açısından taşıdığı önem onun anayasamızda özel olarak korunması sonucunu doğurmuştur. Din hizmetlerinin devlet kontrolünden tamamen uzak biçimde cemaat örgütlerine bırakılması çok sakıncalı olur. Atatürk'ün Türk toplumu için çizdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hedefinin gerçekleşmesini tehlikeye düşürebilirdi. Profesör Doktor Ergun Özbud'un görüşlerine dayanak olarak Anayasa Mahkemesi'nin şu kararını göstermektedir. Laiklik ilkesi din ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir ilke olması nedeniyle her ülkenin içinde bulunduğu ve her dinin bünyesinin oluşturduğu koşullar arasındaki ayrılıkların laiklik anlayışında da ortaya ayrımlar çıkarması zorunlu bir sonuçtur. Hristiyan dininin taşıdığı özelliğe göre din ve devlet işlerinin birbirine karışmama esasının kilisenin bağımsızlığı biçiminde manalandırılmasına bir sakınca görülmemiştir. Çünkü Batı devletlerinde dinin kötüye kullanılması ve sömürülmesi bizdeki şekilde bir sonuç doğurmadığından din ve devlet işlerinin birbirine karışmaması yönünden kabul edilen kilisenin bağımsızlığı durumu devlet düzeni bakımından bir tehlike göstermemektedir. Oysa İslamlık bireylerin yalnız vicdanlarına ilişkin olan dini inanç bölümünü düzenlemekle kalmamış, aynı zamanda bütün toplum ilişkilerini, devlet faaliyetlerini ve hukuku da tanzim etmiştir. Bu durumda ülkemizde din hürriyetinin anayasa ile çizilen sınırlarının ihlali, dinin sömürülmesi ve kötüye kullanılması, devletin laiklik esasına dayanan düzenine karşı gelinmesi anlamını taşımaktadır. Böyle bir tutumun ve sınırsız, denetimsiz bir din hürriyeti ve bağımsız bir dini örgütlenme anlayışının ülkemiz için pek ağır tehlikelerle yüklü olduğu uzak ve yakın tarihi tecrübeler ile anlaşılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasada yer almasının ve mensuplarının memur niteliğinde sayılmasının birçok tarihi nedenlerin, gerçeklerin ve ülke koşullarıyla gereksinmelerinin doğurduğu bir zorunluluk sonucu olduğundan kuşku yoktur. E 1970 taksim 53, K 1971 taksim 76, KT 21-10-1971, AMKD sayı 10 sayfa 60-70. Profesör Doktor Ergun Özbud'un bu görüşleriyle bağdaşmayacak biçimde anayasa taslağı hazırlanması elbette iyiye yorumlanamaz. Atatürk'e yapılan en büyük ihanet. Anayasamızın 6. maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yapılacak değişikliklerde bu maddeye milletler arası ve milletler üstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır hükmü konulmak suretiyle egemenliğimizin kısmen veya tamamen emperyalist devletlere devrinin önü açılmak isteniyor. Atatürk'e ve Türk halkına yapılabilecek bundan büyük bir ihanet düşünemiyorum. Ben bu konuda Atatürk'ün söylediklerini tekrarlamakla yetineceğim. Türk ulusu yeni bir devlet kurmuştur. Bu devletin dayandığı esaslar tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız ulusal egemenlikten ibarettir. Ulusu refah ve mutluluğa götürecek alanlarda güvenle başarıyla yürüyebilmek yalnız bir şarta bağlıdır. Bu şart bulunmazsa o alanlarda başarımız imkansızdır. Bu şart şudur: ulusun doğrudan doğruya kendi egemenliğine kendisinin sahip olmasıdır. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkıyla dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım malumdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım. Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık Türkiye gerilemiş, düştükçe düşmüştür. Türkiye'yi yok etmeye girişenler, Türkiye'nin ortadan kaldırılmasına çıkar ve hayat görenler. Aralarında çıkarları paylaşarak birleşmiş ve ittifak etmişlerdir. Ve bunun sonucunda batıdaki birçok zekalar, duygular, fikirler Türkiye'nin yok edilmesi noktasında yoğunlaşmıştır. Ve bu yoğunlaşma yüzyıllar boyunca oluşan batılı kuşaklarda adeta tahrip edici bir geleneğe dönüşmüştür. Ve bu gelenek Türkiye'nin hayatına ve varlığına sürekli uygulanması sonucunda nihayet Türkiye'yi ıslah etmek, Türkiye'yi uygarlaştırmak gibi bir takım bahanelerle Türkiye'nin iç hayatına ve yönetimine işlemiş ve sızmıştır. Böylece tahribe elverişli bir zemin hazırlamak gücünü elde etmişlerdir. Oysa bu güç Türkiye'de ve Türk halkında olan gelişme cevherine zehirli ve yakıcı bir sıvı katmıştır. Bunun etkisinde milletin en çok da yöneticilerinin zihinleri tamamen bozulmuştur. Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir zihniyet ortaya çıkmıştır. Oysa hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların nasihatlarıyla yükselebilsin? Türkiye'de bu yanlış zihniyetle sakat olan bazı yöneticiler yüzünden her saat, her gün, her yüzyıl biraz daha gerilemiş ve düşmüştür. Bu düşüş korku ve acz ile başlamıştır. Türkiye'nin başına geçmiş bir takım insanlar, galip düşmanlar karşısında susmaya mahkummuş gibi Türkiye'yi atıl ve çekingen bir halde tutuyorlardı. Memleketin ve milletin çıkarlarının gerektirdiğini yapmakta korkak ve mütereddit idiler. Türkiye'deki fikir adamları adeta kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur. Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. Onlar bizi idare etsin diyorlardı. Temel ilke Türk milliyetinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez. Yabancı bir devletin himaye ve sahabetini kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Halbuki Türk'ün haysiyet ve gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. O halde ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Biz hakkımızı savunmak ve bağımsızlığımızı güvencede bulundurabilmek için bizi yok etmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı bütün ulus olarak savaşmayı yerinde gören bir öğretiyi izleyen insanlarız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün Doğu uluslarının da uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşacak çok kardeş ulus vardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine uluslar arasında hiçbir renk, din ve soy ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır. Ulusal sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamak istiyoruz. Bu kutsal savaşımda ulusumuz İslam'ın kurtuluşuna, dünya ezilenlerinin gönencinin artmasına hizmet etmekle övünmektedir. Anadolu her türlü boyundurağı alma girişimlerine ve saldırılara karşı bütün varlığıyla kendini savunmaktadır ve bunda başarılı olacağına güveni tamdır. Anadolu bu savunmasıyla yalnız kendi yaşamına ilişkin görevi yerine getirmiyor, belki doğuya yöneltilmiş saldırılara bir engel çekiyor. Kurtuluş yolu arayanlar İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemeyi düşünüyor. Bu devletlerden yalnız biriyle başa çıkılamayacağı tüm kafalarda yer etmiş. Büyük devletler şimdiye kadar bize şu veya bu sorunlarda gösterişli yardımlarda bulunuyor görünüyorlar. Oysa ekonomik tutsaklıkla bizi felce uğratıyorlardı. Öteden beri bize bazı şeyleri vermiş gibi, bizim haklarımızı tanımış gibi bir durum alırlar, gerçekte ekonomide elimizi kolumuzu bağlarlardı. Bu tutsaklığa katlanan devlet ileri gelenleri hoşnuttu. Çünkü görünüşte azametli bir istiklal sağlamışlardı. Fakat gerçekte ulusu manen yoksulluk çukuruna atmışlardı. Bunlar ekonomik mahkumiyeti kavrayamamış beddahlardı. Milletimizin temel yararı ile ilgili konularda yabancıların bizce hiçbir önemi yoktur. Biz gidişimizi yabancıların görüşlerine uydurma güçsüzlüğünü kötü görenlerdeniz. Ulusumuzun kabahati efendiler, merkezi hükümetin icraatıyla Avrupa'nın namusuna aşırı güven göstermiş olmasıdır. İşte bu kabahatten dolayı kendi kıymetini, niteliğini, erdemlerini unutturmak derecesine düşmüştür. Tanzimat döneminden sonra devlet ecnevi sermayesinin jandarmalığını yapmaktan başka bir şey yapmamıştır. Artık her uygar devlet gibi yeni Türkiye de bunu kabul edemez. Burası emir alma ülkesi değildir. Eğer yabancı düşmanlığından o kadar pahalı elde edilen bağımsızlığa gölge düşürebilecek her şeyden nefret etmek anlamı çıkarılırsa, evet bizim yabancı düşmanı olduğumuz söylenebilir. Yabancı girişimcilerin yabancı amaçlarının içimizde uyandırdığı kaygılar bütünüyle ortadan kalkmış değildir. Eğer bazen ihtiyatlı hareket ediyorsak, aşırı derecede kuşkulu davranıyorsak, bize çok pahalıya mal olan özgürlüğümüzü kaybetmek korkusundandır. Burada, yani Erzurum Kongresi'nde, acı bir gerçeği bildirmek isterim. Ülkemizde çok yabancı parası var. Bu paraların desteğinde birçok propagandalar yapılıyor. Bu yazılanların ve söylenenlerin amacı çok açıktır. Bu propagandalar ulusal savaşımızı engellemek, ulusal emellerimizin gerçekleşmesini durdurmak, Yunan, Ermeni emellerinin gerçekleşmesini sağlamak ve yurdumuzu ele geçirmek için yapılmaktadır. Bu olanların yanı sıra her dönemde, her ülkede ve her zaman olduğu gibi bizim ülkemizde de kalpleri ve sinirleri zayıf olan insanlar vardır. Bu insanlar olayları algılamayan insanlar ile birlikte düşünmektedir. Bu insanlar yurduna bağlı olmayan, zenginliğini ve kişisel çıkarlarını yurdun ve ulusun zararında arayan sefillerdir. Doğuda işleri döndürmede ve doğunun güçsüz yanlarını arayıp bulmakta pek becerikli olan düşmanlarımız, ülkemizde bu yeteneklerini bir örgüt oluşumuna getirmişlerdir. Fakat kutsal değerlerimizi kurtarmak amacıyla çırpınan tüm ulusumuz, bu büyük yurt savaşında tüm engelleri kırıp yok edecektir. Memleketimizin kaynakları milli davamızın güvenle sonuçlandırılmasına yeterlidir. Milli gücümüz dış devletlerden borç almadan, yetersizlikler içinde olmasına rağmen memleketi yönetebilecek ve amacına ulaştırabilecek durumdadır. Bununla beraber ben yalnız bugün için değil, özellikle gelecek yıllarda devletin, memleketin refahını sağlama açısından mali bağımsızlığımıza büyük önem veriyorum. Bizim bugünkü uğraşımızın amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ise ancak mali bağımsızlık ile gerçekleşebilir. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olursa, o devletin yaşantısını sağlayan bütün bölümlerinde bağımsızlık felce uğramış demektir. Yine Atatürk 1923 Mart'ında Tarsus'ta çiftçilerle konuşmasında şöyle diyor. Bizi ekonomik yaşamımızı geliştirmekten, böylece bolluğa ulaşmaktan alıkoyan iki güç vardır. Bizi sömürge haline koymak için ilerlememizi istemeyenlerdir. Fakat bizim için bunlardan daha zararlı, daha öldürücü bir sınıf daha vardır. O da içimizden çıkması olası hainlerdir. İşte sömürge olmamak için bu iki güçle sürekli savaşmamız gereklidir. 29 Ekim 1930 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması için Türkiye'ye gelen American Associated Press muhabiri Miss Ring, Atatürk'e Türkiye'nin ne zaman batılılaşacağını, Amerikanlaşacağını sorduğunda Atatürk'ten şu cevabı almıştır. Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak ne de batılaşacaktır. Türkiye yalnızca özleşecektir.
8. ayrımın sonu. Sayfa 139.